Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 58 Peygamberlik Okulları Tanrı, İbranilerin kendisinin geçmişteki etkinliklerini çocuklarına öğretmelerini istemişti. Tanrı'nın üstün gücüne dayanan etkinlikler ve kurtarıcı vaadi sık sık tekrarlanmalıydı. Bu dersleri ileten benzetmeler ve simgeler zihne kazınmalıydı. Genç beyinler hem doğada hem de kutsal sözlerde Tanrı'yı görmek üzere eğitiliyorlardı. Yıldızlar, ağaçlar, çiçekler, dağlar ve akarsular yaratıcının yüceliğine işaret ediyordu. Tapınaktaki tapınma ve peygamberlerin sözleri Tanrı'yı açıklıyordu. Musa Goşen'de Samuel Hana tarafından, Davut Bekleyen'de, Daniel tutsaklıktan önce, Mesih ise Nasıra'da böyle eğitilmişti. Timoteus büyük annesi Louis ve annesi Evnika tarafından böyle eğitilmişti. 2. Timoteus 1:2.5 3:2.15 Gençlerin eğitimi konusunda başka bir adım da peygamberlik okullarıydı. Herhangi bir genç, gerçeği daha derinlemesine araştırmak ve İsrail'in öğretmenlerinden biri olmak isterse bu okullara yönelirdi. Samuel, yaygın çürümeye engel olmak, gençlerin ahlaksal ve ruhsal sağlığını korumak, ulusun refahını artıracak önderler ve danışmanlar çıkarmak için olgun, zeki ve çalışkan gençleri topladı. Bunlara peygamber oğulları denilirdi. Tanrısal gerçeğe bağlı eğitimciler, Tanrı'yla beraberliğe sahiptiler ve onun ruhunu almışlardı. Ayrıca halkın güvenini kazanmışlardı. Samuel'in günlerinde bu okullardan iki tane vardı. Biri Rama'da, diğeri ise Kiryat Yearim'deydi. Daha sonra başka okullar da kuruldu. Öğrenciler toprağa sürerek ya da onarım işlerinde çalışarak geçinirlerdi. İsrail'de çocuklarını bir meslek dalında yetiştirmemek suç sayılırdı. Kutsal hizmete çağrılmış olsa bile her çocuk bir meslek edinirdi. Din öğretmenlerinin çoğu hayatlarını el emeğiyle kazanırdı. Elçilerin döneminde bile Pavlus ve Akvila'nın çadırcılıkla geçindiğini görüyoruz. Bu okullardaki başlıca çalışma konuları Tanrı'nın yasası, kutsal tarih, kutsal müzik ve şiirdi. Peygamberlik okulları, Tanrı ve gerçek bilgisini kaybederek mezun veren günümüzün ilahiyat okullarından farklıydı. Bu okullara giden herkes Tanrı'nın isteğini ve insanın ona karşı sorumluluğunu incelerdi. Yahve'nin tarihteki etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılırdı. Bu olayların öğrettiği büyük gerçekler teker teker incelenirdi. Bütün öğrenim sisteminin odak noktası dünyanın günahını kaldıracak olan Tanrı kuzusuydu. Öğrencilere nasıl dua edecekleri, yaratıcıya nasıl yaklaşacakları, nasıl imanla yaşayacakları, kutsal ruhun öğretişlerini nasıl anlayıp uyacakları öğretilirdi. Tanrı'nın ruhu, peygamberlik ve kutsal ezgilerle kendini gösterirdi. Ruhsal müzik öğretiliyor. Müzik, insanların zihinlerini pak ve yüce değerlere yükseltmek amacıyla yaratılmıştır. Oysa birçok kişi bu armağanı Tanrı'yı yüceltmek yerine benliğini yüceltmek amacıyla kullanıyor. Müzik sevgisi, şeytanın en başarılı araçlarından biri olmuştur. İnsan zihni böylece sonsuz değerleri unutmuş ve dışlamıştır. Müzik, göklerde Tanrı'ya tapınmanın bir parçasıdır. Biz de övgü ezgilerimizin mümkün olduğu kadar göksel korolarla uyum içinde olması için gayret göstermeliyiz. Dua etmek kadar ezgi söylemek de tapınmanın bir parçasıdır. Yürek, ezginin ruhunu hissedebilmeli ve onu doğru bir şekilde ifade edebilmelidir. Günümüzün eğitmenlerinin İbranilerin eski okullarından alacağı ders yok mudur? Eğitimde gerçek başarı, insanların yaratıcının tasarısına sadakatle bağlı kalmalarının sonucunda oluşur. Eğitimin gerçek amacı, insanın iç varlığını Tanrı'nın benzeyişine dönüştürmektir. Günah, Tanrı'nın insandaki benzeyişini zedelemiştir. İnsanı en başta sahip olduğu yetkinliğe kavuşturmak, yaşamın en büyük hedefidir. Ana babaların, öğretmenlerin eğitimdeki amacı, Tanrı'nın amacıyla uyum içinde olmalıdır. Yaratıcının bize verdiği her yetenek ve sıfat, onun yüceliği ve diğer insanların eğitilmesi için kullanılmalıdır. Bu ilkeye gereken önem verilseydi, eğitimin bazı çağdaş yöntemlerinde köklü farklılıklar olurdu. Öğretmenler gurura ve bencilce hırslara seslenmek yerine iyilik, gerçek ve güzellik sevgisini oluşturmaya gayret ederlerdi. Öğrenci başkalarıyla yarışarak onları aşmak yerine yaratıcının tasarısını yerine getirmeyi ve ona benzemeyi amaç edinir. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl, kutsal olanı tanımaktır. Süleyman'ın Özdeyişleri 9, ayet 10. Öğretmenin görevi bu bilgiyi vermek ve karaktere buna uyacak bir biçim kazandırmaktır. Mezmurcu şöyle diyor: "Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum. Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan." Mezmur 119, ayet 172-104. Kutsal sözler ve doğa kitabı bize Tanrı bilgisi kazandırır. İnsan zihni, üzerinde düşündüğü konulara adapte olur. Eğer yalnızca sıradan ve önemsiz konularla meşgul olursa, zayıf düşer ve kısır kalır. Zor sorularla mücadele etmeyen zihin, gelişim göstermeyecektir. Kutsal kitabın eğitici gücü rakipsizdir. Sonsuz gerçeğin kaynağından çıkmış ve Tanrı'nın eliyle çağlar boyunca korunmuştur. İnsan araştırmalarının boşuna öğrenmeye çalıştığı uzak geçmişe ışık tutar. İnsan gururuyla ve ön yargılarıyla kirlenmemiş, gerçekçi bir tarih bilgisine yalnızca kutsal kitapta kavuşabiliriz. Dünyada yaşamış en büyük insanların mücadeleleri, yenilgileri ve zaferleri burada kayıtlıdır. Gözle görülen dünyayı, gözle görülmeyen dünyadan ayıran perde burada kalkar. Biz de günahın dünyaya girişiyle iyiliğin ve kötülüğün kuvvetleri arasında başlayan çatışmayı burada görürüz. Bunların hepsi Tanrı'nın karakterini açıklamaktadır. Öğrenci, Tanrı'nın sınırsız zihniyle beraber olur. Böyle bir çalışma zihinsel güçleri geliştirir ve artırır. Kutsal kitap, toplumun temel taşı ve ailenin güvencesi olan ilkeleri açığa vurur. Tanrı sözü, incelendiği ve yerine getirildiği takdirde insanlara güçlü ve sağlam bir karakter, keskin ve dengeli değerler kazandırır. Tanrı sözünü bu şekilde benimseyen insanlar dünyaya bereket olurlar. Gerçek bilim, Tanrı'nın maddesel dünyadaki el yazısının yorumlanmasıdır. Bilim, araştırma yoluyla Tanrı'nın bilgeliğinin ve gücünün kanıtlarını gözler önüne serer. Hem doğa kitabı hem de yazılı söz, doğru anlaşıldığı takdirde bize Tanrı'nın bilgeliğini ve yasasının iyiliğini gösterir. Öğretmenler, öğretişlerini yalınlaştırıp dinleyicilerinin zihinleri için anlaşılır kılan büyük öğretmeni örnek almalıdır. Dallardaki kuşlar, vadilerin çiçekleri, ulu ağaçlar, filizlenen arpalar, kısır toprak, gökleri altın ışınlarla dolduran güneş eşsiz eğitim gereçleridir. İyi öğretmen, yaratıcının eserlerini onun yaşam sözleriyle birleştirir. İnanç, sağlık ve mutluluk kaynağıdır. İnanç, sağlık ve mutluluk kaynağıdır. Doğanın eserleri insanlığa yaratıcının sevgisini gösterir. Dünyamız sadece keder ve sefaletle dolu değildir. Her açılan goncanın, her taç yaprağının ve yeşillenen filizin üzerinde Tanrı sevgidir yazar. Çalılar çiçek açtığı gibi güllerde dikenler saklıdır. Doğadaki unsurlar Tanrı'nın çocuklarını mutlu etmek istediğine tanıklık etmektedir. Tanrı'nın yasaklarının tek amacı onun yetkisini göstermek değildir. Tanrı çocuklarını düşünmekte, onların iyiliğini amaçlamaktadır. Onların yararına olan bir şeyden vazgeçmelerini istemez. İnancın, sağlık ve mutluluğa engel olduğu en kötü yanılgılardan biridir. Kutsal yazı şöyle diyor: "Rab korkusu, doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur." Süleyman'ın Özdeyişleri 19, ayet 23. Bilgelik sözleri, onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. Süleyman'ın Özdeyişleri 4, ayet 22. Gerçek inanç, insanı Tanrı'nın bedensel, zihinsel ve ahlaksal yasalarıyla uyumlu kılar. İnsana öz denetimi, sakinliği ve ölçülü davranmayı öğretir. İnanç, zihne soyluluk kazandırır. İnsanın değer yargılarını arıtır ve kutsal kılar. Tanrı'nın sevgisine ve her şeyi aşan sağlayışına güvenmek, kaygıları ve kuruntuları kaldırır. İnsanın yüreği sevinçle, yüce ve üstün değerlerin verdiği memnuniyetle dolar. İnanç sağlığı geliştirir, ömrü uzatır ve bereketlerden zevk duymamızı sağlar. Hiç tükenmeyen bir mutluluk kaynağının kapısını açar. Her şeyin en iyisini bilen Tanrı'nın yasakladığı yolda yürüyenler asla gerçek sevinci tadamazlar. İbranilerin okullarındaki bedensel ve ruhsal eğitim incelenmelidir. Zihinle beden arasında yakın bir ilişki vardır. Ahlaksal ve düşünsel başarıya ulaşmak için bedensel varlığımızı denetleyen yasalara kulak verilmelidir. İsrail'in zamanında olduğu gibi çağımızda da her genç belli bir meslek dalında bilgili olmalıdır. Yaşamak için emek vermesi gerekmese bile çalışmayı öğrenmelidir. Bedensel çalışma olmadan hiç kimse yetkin bir sağlığa kavuşamaz. Güçlü ve etkin bir zihne, soylu bir karaktere kavuşmak için düzenli çalışma disiplini olmalıdır. Her öğrenci günün belli bir kısmını etkin çalışmaya ayırmalıdır. Böylece gençler boş gezmekten kaynaklanan kötü ve aşağılayıcı uygulamalardan korunmuş olur. Eğitimin temel hedeflerinden biri budur. Gençler göklerdeki babanın şefkatli sevgisini görsünler. Tanrı onları kendi çocukları olarak saygınlığa ve soyluluğa çağırmaktadır. Binlerce genç bencilce amaçlara ve zevklere sırtlarını dönmeye davet edilmektedir. Yalnızca ödül ümidiyle ya da ceza korkusuyla değil, iğrenç olduğu için günahtan nefret etmeyi öğrenmelidir. Tanrı gençlere hırslı olmayı yasaklamıyor. Ancak gökler yerden ne denli yukarıdaysa, bu duyguda bencil ve geçici değerlerden o denli yukarıda olan yüce değerleri hedef almalıdır.
Bu dünyada başlayan eğitim, gelecekteki dünyada devam edecektir. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. 1. Korintliler 2, ayet 9. Sevinç ve bereket bolluğu gelecekteki dünyada da devam edecektir. Tanrı'nın benzeyişine kavuşan insanlığın yüce geleceğini yalnız sonsuzluk gösterecektir.